Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızda tekrar birlikteyiz. Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Balkanlara ilişkin yapmış olduğumuz geçen haftaki yayınımıza bu haftada devam ediyoruz. Geçen hafta neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Geçtiğimiz hafta Balkan kavramını açıklamaya çalışmıştık. Balkan kavramıyla birlikte anılan Rumeli ifadesinin nasıl kullanıldığını, neden Rumeli şeklinde bir isim aldığını, daha sonra Balkan isminin, Balkan coğrafyasının isimlendirilmesinde kullanılan aşamalar, izlenen sürecin neler olduğundan bahsetmiştik. Bu hafta ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güneydoğu Avrupa Yarımadası şeklinde kavramsallaşmış bir tanımdan bahsedeceğiz. Bu hususu bize aydınlatır mısın lütfen?
Tabii ki. Öncelikle Balkan tarihi çalışanların neredeyse tamamının bileceği isimlerden birisi Johann Georg von Hahn, 1863 yılında Güneydoğu Avrupa Yarımadası kavramını ortaya atmıştır. Ancak bu kavram çok fazla yer bulamamıştır. 1893 ve 1909 yıllarında da yine Alman bir coğrafyacı Theobald Fischer Yarımada'nın Güneydoğu Avrupa diye adlandırılmasını teklif etmiş. Ancak onun önerisi de karşılık bulmamıştır. Bu tekliflere rağmen Osmanlıların Balkanlarda büyük toprak kayıplarına uğradığı 1878-1908 yılları arasında coğrafyaya çok sayıda seyyah ve gazetecinin akın etmesiyle birlikte Yarımada için bugün kullandığımız anlamıyla Balkanlar deyişi yaygınlaşmıştır. Lakin Osmanlı Devleti'nin gücünü kaybetmesi, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sonunda bölgede toprakların el değiştirmesinin etkisiyle 1918 yılından sonra Balkan Yarımadası ifadesinin kullanımı giderek azalmıştır. Yine Balkan çalışanların birçoğunun tanıdığı Otto Mohr, 1929'da Yarımada için siyasal ya da ideolojik olmadığı düşünülen Güneydoğu Avrupa kavramının daha uygun olacağı fikrini işlediyse de 1930'lu ve 40'lı yıllara geldiğimizde bölge tarafsız olduğu ile sürülen bu terim Almanca kullanımı ile gözler düşmüştür. Çünkü bölge Naziler için Büyük Alman İmparatorluğu'nun Güneydoğu'daki iktisadi ve siyasal uzantısı olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri tarafsız olduğu ileri sürülen Güneydoğu Avrupa kavramı yerine uzlaşılmış Balkan mefhumunun kullanılması yönünde tavır almıştır. Ancak bazı araştırmacıların Balkan kavramının yanlış kullanıldığını düşünmesini ve Türk izi taşımasından duyduğu rahatsızlık, bu yarım adı için düşünülen diğer adlar gözden geçirilince coğrafi gerçekliğine binaya bu mefhumu kullanılması daha yerinde olacağı sonucuna varılmıştır. İlker, 20. yüzyılda Balkanlara yüklenen anlam dedim. Balkanla ilgili çeşitli dönemlerde farklı isimler verildiğini biliyoruz. Bu doğrultuda 20. yüzyılda Balkan'a yüklenen anlamlar nelerdir?
Bu noktada şunu söyleyebilirim. 20. yüzyılın başından itibaren farklı anlamlar yüklenen Balkanlar kavramı daha önce de söylediğimiz üzere Türklerin bölgeye gelişiyle birlikte dağ anlamında kullanılmaya başlanan bir ifadeydi. Daha sonra bu terim coğrafi bir tanımlamadan ziyade siyasal ve toplumsal karışıklık ve parçalanmaları, kanunsuz eylemleri, uygarca olmayan kuralları, şiddet ve ilkelliği tanımlamak için kullanılan bir ifade haline dönüşmüştür. Avrupa'da hakaret olarak da kullanıldığını görmekteyiz. Balkan, Balkanlaştırma, Balkan hayaletleri, Balkanlardaki nefret gibi nitelemeler popüler alanda olduğu gibi siyasal ve akademik söylemde de kendisine yer bulduğunu ifade etmem gerek. Bazı Avrupalı gözlemciler Avrupa'nın ötesi olarak görülen Balkanlarda halkın birçok zaman uygar dünyaca belirlenen davranış kalıplarına uyum sağlayamadıklarını ifade ediyorlar. Aydınlanma çağından sonra coğrafi olarak yakın, kültürel bakımdan ise uzak olarak algılanan Balkanlar 1800'lü yılların ortalarından itibaren seyyahların yazılarında egzotik, ücra ve Avrupalı olmayan garip karakterlerin yaşadığı bu ifadelerine rastlanmaktadır. Gazeteci Harry de Wint, 1907'de yazdığı Todd Savage Europe adlı kitabında, yani Vahşi Avrupa kitabında, bölgeyi neden Vahşi Avrupa olarak tanımladığını ifade etmektedir. Bu tanımlama Adriyatik ve Karadeniz arasında kanun tanımaz ülkeleri iyi anlatıyor şeklinde ifade edilmektedir. 1909'da Troçki, Balkanların Avrupa'nın Pandora kutusu olduğunu ifade etmiştir. Bir başka Alman yazar, Balkanlar asil Batı Avrupa villasının yanında birbirleriyle anlaşamayan ve sürekli kavga eden birçok halkı barındıran bir barakaydı ifadelerine yer vermiştir. Balkanların, Batılıların gözündeki yerini göstermesi bakımından bu tip ifadelerin varlığı düşündürücüdür aslında. Dolayısıyla Dağ Silsilesi dışında bölge olarak düşünüldüğünde ideolojik önyargılar ve olumsuz yargılamalardan uzak durulamaması Balkan kelimesinin daha çok durağanlık, açgözlülük, tembellik, güvenilmezlik, faydacılık, ahlaksızlık, batıl inanç gibi kavramları çağrıştırdığını ifade edebiliriz. Kimilerine göre Batı'nın arafı olan bu bölgeye aidiyet Balkanlılık olarak isimlendirilen, bir an önce de kurtululması gereken bir ifadedir. Birisi Balkan zihniyetine sahipse bu kişinin hile, abartma ve güvenilmezlik eğilimine sahip olduğu düşünülür. 1914 yılında Sırp milliyetçisi Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı düzenlediği suikastın Birinci Dünya Harbi'ni başlatarak eski düzeni yerle bir etmesi Avrupa'nın olumsuz Balkanlar algısını daha da güçlendiren bir eylemdir. Bölgede bundan sonra hep lanet okuyacakları bir yer olarak görülmüştür. İki Dünya Harbi arasındaki dönemde yazılan romanlarda da yine ya da çekilen filmlerde de Balkanlarla ilgili olumsuz algı her zaman muhteviyatını korumuştur. Bölge yolsuzluğun kol gezdiği, cinayetin ve suçun yüksek olduğu, suç işlemenin normal algılandığı bir yer olarak betimlenmiştir. Rick Ambler'in The Mask of Demetrius, yani Demetrius'un maskesi adlı kitabında Balkanlar Avrupa'nın iki savaş arası dönemde ahlaki çöküş simgesi olarak gösterilmiştir. Rebecca West'te Black Lamb and the Grey of Falcon, Kara Kuzu ve Boz Şahin isimli seyahatnamesinin başında Balkanlar denildiğinde aklıma vahşetten başka bir şey gelmiyor. Gerçekten Güney Slav bölgesi hakkında bildiğim tek şey budur ifadelerine yer vermiştir. Balkanlarla ilgili bu olumsuz algılar farklı eserlerde hayat bulmuştur, bunu söyledik. Peki bu Batı tarihi yazımında nasıl bir yer bulmaktadır? Taner, bize neler söyleyeceksin?
Teşekkürler İlker. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Batı Avrupa tarihi yazımında coğrafi ve siyasal birimlerin milliyetçi ideolojilerle parçalanarak ayakta kalabilmesi şüpheli. Küçük devletlere dönüşmesi halini tanımlamak için Balkanlaşma kavramı geliştirilmiştir. Küçültücü bir mana da taşıyan bu kavram aynı vakitte gerilik, kabilecilik, ilkellik ve barbarlığa dönüşle aynı anlamlarda zikretilmiştir. Balkan savaşlarından sonra bu mefhum etnik şiddet, siyasi karmaşa ve toprakların keyfi olarak farklı din ve kültürlerden yeni ülkelere bölünmesini ifade etmek için kullanıldığını yazında görmekteyiz. Öyle ki Du Bois'in Color and Democracy adlı eserinde Balkanlaşma kavramının aynen şu şekilde zikrettiğini görürüz. Hakim batılı devletlerin küçük ülkeleri kendi nüfus alanlarında tutma pratiğini rasyonalize ederek yeryüzünün talihsiz insanlarının silinmez bir damga vurmak, onlarda utanç ve değersizlik duyguları yaratmak için kullanıldığını kitabında belirtir. Yine Norman Paulus'a göre Balkanlaşma, coğrafi bir alanın çoğu zaman birbirine düşman birimler arasındaki bölünmesini anlatmak için kullanılmıştır. Bu kavram daha sonraki yıllarda yarım adanın sınırlarını aştığını bilmekteyiz. 1920'de Fransa'nın Büyük Britanya'yı Baltık ülkelerinin Balkanlaşmasına yönelik bir politika gütmekle suçladığını bilmekteyiz. 1960'dan sonra eski Fransız Batı Afrika'sı idaresinden kopan 8 bağımsız Afrika devletinin karşı karşıya kaldığı içinden çıkılmaz meseleleri tanımlamak üzere bu kavramı kullandıklarını görüyoruz. Balkanlaşma kavramı zamanla daha da yaygın bir hale alacak ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki çatışmalar Lübnan Balkanlaşıyor, Afrika Balkanlaşıyor, Irak Balkanlaşıyor gibi tanımlamalar karşımıza çıkacak. Balkanlar çatışma ve bölme mefhumuyla özleştirilmeye devam edecektir. Öyle ki 21. yüzyıla girerken yani 1990'dan itibaren Balkanlarla ilgili daha önce oluşan olumsuz algıların güçlendiğini hepimiz yakından bilmekteyiz. Birçok Batılı Avrupa'nın güneydoğu sınırında konumlanmış gizemli Bizans İmparatorluğu'nun varisi Balkanlar doğulu bir güç tarafından sömürgeleştirilmiş ve bundan mütevellit modern Avrupa ile bağdaşmayan doğu despotizmi, yozlaşma, şiddet gibi birçok özellik kazanmıştır. Bu nedenle Avrupa'ya ait değildir. Birçok tanımlamada Balkanlar hiçbir zaman farklı milletlerden, ırklardan, insanların kaynaştığı uyumlu bir yer olmamıştır. Aksine ilk zamanlardan itibaren etnik düşmanlıklarla kaynayan bir kazan olmuştur. Savaşlar, ihtilaller hiçbir sorun çözmediği gibi yeni meseleleri de gündeme getirmiştir. Avrupa'da hiçbir coğrafya Balkanlar kadar Avrupa'nın siyasi doğasına uyumsuzluk göstermemiş, bölge Avrupa düşüncesinde her zaman bir çelişki olmuştur. İki medeniyet birbirinden ayıran Asya ve Avrupa'nın çarpışma noktası olarak görülen bu dağlık coğrafya, eski çağlarda bile bir sınır bölgesi olarak karşımıza çıkar. 395'te Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca bu iki ülke arasındaki sınır yine Balkanlardı. Bölge dini bakımdan bir taraftan Müslümanlık ve Hristiyanlık, diğer taraftan ise Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasındaki bölünmenin yaşandığı bir coğrafya olarak karşımıza çıkar. Yani Balkanlardaki bölünmüşlük ilk çağlara dayatır. Diğer yandan bu bölünmüşlüğe karşın Balkanlarla alakalı olumsuz algıların oluşmasına sebep olan şiddet ve kargaşanın modern zamanların ürünü olduğunu kabul eden araştırmacılar da karşımıza çıkar. Bunlara göre dinsel ve etnik çeşitliliğin zengin ve karmaşık tecrübelerin yaşandığı Balkan coğrafyasında asırlarca Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde bir arada yaşayabilmişlerdir. Orta Çağ başlarında Osmanlı döneminde sonrasına kadar bölgede çok yönlü dinsel ve kültürel etkileşim yaşanmıştır. Batı Avrupa yıllarca süren kanlı din savaşlarına sahne olurken Balkanlar Osmanlı egemenliğinde zengin bir dinsel çeşitlilik kazanmıştır. Bu dinsel çeşitliliğin yanında tabii ki de kültürel ve dinsel çeşitlilik de Balkan coğrafyasına eklenmiştir. İlker, bu doğrultuda senin de bu kavramla ilgili eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Aslında şunu söyleyebiliriz. Balkanlara baktığımız zaman, Balkanların tarihine göz attığımızda son 200 yılda bu senin de bahsettiğin üzere birçok daha eskilere de dayanan ancak son 200 yılda daha çok şiddet, kargaşa ve savaş tarihine sahne olmuş bir coğrafyadan bahsediyoruz. 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde Batılı araştırmacılar Balkanlardaki krizin Avrupa'ya savaşı geri getirdiğini ve Balkanların Avrupalaşacağı yerde Avrupa'yı Balkanlaşmakla tehdit eder hale geldiğini ifade ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç Batı'da Balkanlarla ilgili çalışmanın artmasına sebebiyet vermiştir. Böyle bir ortamda Samuel Huntington, Robert Kaplan, Nobel Malcolm, Morton Abramowitz gibi araştırmacılar tarihi yeniden yorumlayarak Balkan krizinin askeri ve siyasi öneriler getirmiştir. Maria Todorova ve Mark Mazovar gibi araştırmacılar ise Balkan tarihini ve Balkan gerçeğin açıklama yolunu seçmiş olan bilim insanlarıdır. Çalışmalarının içerikleri farklı olmakla beraber bu yazarlar genel olarak 19. yüzyılın sonundaki Balkanlar ile 20. yüzyılın sonundaki Balkanların benzerlik gösterdiği ve bölgenin hala Avrupa'yı tehdit eden bir barut fıçısı olduğunu ifade eden fikre sahip olduklarını rastlamaktayız. Bununla birlikte Batılıların 19. yüzyıl sonlarındaki Balkan algısı ile 20. yüzyıl sonundaki Balkan algısı arasında da benzerlik olduğu konusundaki görüşü paylaşan yazarlardır. İlk gruptaki yazarlar Balkan uluslarının aralarında sonu gelmez bu tartışmaların tüm kıtayı tehdit ettiğini düşünseler de Balkanları Avrupa'nın çevresi ve bazen de vahşi Avrupa olarak değerlendirmektedirler. Bu yüzden onlara göre bu büyük güçlerin görevi gerekirse uygar davranış kurallarını Balkanlara dayatmak ya da Balkanlardaki bu anlaşmazlıkların Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi tüm kıtayı etkisi altına almasına izin vermek şeklinde gerçekleşeceğini düşünürler. Diğer gruptaki yazarlar ise Balkanlardaki çatışmalara büyük güçlerin bu bölge üzerindeki çıkar ve çatışmalarının sebep olduğunu ifade etmektedirler. Balkanların her şeye rağmen tümüyle asimile olmadığını düşünen McNeill de büyük bağımsız devletlerin komşusu olmalarından dolayı tek bir devlet çatısı altında toplanamadıklarını ifade eder. Peki Taner, Balkanlar hususunu şöyle bir genel çerçeveyle değerlendirecek olursak bir konuyu toparlayabilir misin acaba?
Tabii iki hafta boyunca İlker Balkan kavramı üzerinde durduk. Aslında oldukça senin de bildiğin üzere yoğun bir kavram. Biz bu kavramı özetleme yolunu seçtik çünkü süremiz sınırlı olduğu için. Öncelikle Batılılarca Avrupa'nın düzenli uygarlığını doğunun kaosuna ayıran bir coğrafya olarak görülen Balkanlar asırlarca birçok farklı din, kültür ve geleneğin buluşma noktası olmuştur. Sart dağlar toplumlar arasında irtibatı güçleştirdiği için her bölge kendine has kültür, dil ve din yapıları geliştirmiş, müşterek bir anlayış oluşturamamışlardır. Bundan mütevellit dil, din ve kültür farklılıklarından kaynaklanan gerginlikler her zaman var olmuştur. Bu özelliklerinden dolayı coğrafya, halk salatası, karışım potası, barut fıçısı, deol alanı gibi kavramlarla betimlenmiştir. Batı Avrupa'da 19. yüzyıla ait kitaplara baktığımız zaman Doğu ve Batı arasında büyük güçlerin ve kutsal krallıkların çıkarlarının karşı karşıya geldiği bir kavşak olarak tarif edilen coğrafya, Asya ve Avrupa arasında kavşak noktasında bulunması hasebiyle jeostratejik ve jeopolitik önemini her dönem korumuştur. Bu doğrultuda birçok tarihi değişim ve dönüşüme tanıklık etmiştir. Amerikalı tarih profesörü William Solon'a göre ırk müzesi olarak tanımladı bu coğrafyada 19. ve 20. asırlarda büyük acılar yaşanmış ve bu acıların bir kısmına bizler de şahit olduk. Batı düşünür ve bilim insanları son iki asırda yaşananları değerlendirirken Balkanların ilk çağlardan itibaren aynı durumda olduğunu ifade ederek Balkanlara yönelik olumsuz algılarını gerekçelendirmeye çalışmışlardır. Oysa Balkanların dağlık yapısı ilk çağlardan itibaren bu coğrafyada yaşayan toplumların birbirleriyle etkileşim kurmaları ve müşterek bir anlayışın gelişmesini zorlamış olsa da bölgede farklı dil, din ve kültürden insanlar Batı Avrupa ülkelerinden çok daha önce birlikte yaşamayı başarmışlardır. Şiddet ve kaos modern dönemde Balkanların belirgin bir özelliği olmuştur. Batı kamuoyunda Avrupa'nın ilkel yerleri olarak görülen Balkanlar, Batı dünyası için Osmanlı tarafından yönetilen Osmanlı kültür elementlerinin yayıldığı doğulu figürler, doğulu gelenekler ve Asya kökenli ırkların yaşadığı topraklar olarak tanımlanmıştır. Batılılar, Balkanlara yönelik olumsuz yaklaşımlarına karşın bu bakış açısı Balkan devletleri üzerinde etkili olmuştur. Osmanlı egemenliğinden çıktıktan sonra Avrupa'nın mantığını takip ederek kökenlerini Orta Çağ'da yahut antik dönemde aramaya başlayan Balkanlı milletler bu mantıklarını milli tarih kitaplarına da yansıtmışlardır. Yani aslında ulus inşa etmeye çalışmışlardı. Balkan tarihçiliği ve Balkan kamuoyu batılı bakış açısından etkilenerek Avrupalı olmanın Osmanlı geçmişini reddetmekten geçtiğine inanmışlardır. Buna karşın Türkiye'den bakıldığında Balkanların Osmanlı'ya her açıdan zenginlik kattığı düşünülmüş. Balkan Savaşları'nda bu vatan toprağının kaybı büyük üzüntü yaratmıştır. Bugün Balkan coğrafyasında yaşayan Türk ve Müslümanlar da mevcut olan Türkiye sevgi ve sempatisi Türk halkından fazlasıyla karşılık bulmaktadır. Tarihi, kültürel ve manevi bağlar bu sevgi ve duygunun oluşmasında büyük katkı sağlamıştır. Balkan coğrafyasında oldukça Türkiye hala sevinmeye devam etmektedir. Bu sevginin sürekli hale gelmesinin iki önemli aktörü de bulunuyor. Bunlardan birisi TİKA, diğeri de Yunus Emre Enstitüsü'dür.
Tabii Balkanlar'da Türk varlığından bahsetmiş olurken Taner, şunu da lafı gelmişken aktarmak isterim. 2004 senesinde bölgede Kosova'da, Kosova Barış Gücü'nde yer almış bir tanıdığımız TİKA vasıtasıyla bölgedeki kişilere yardım getirdiklerinde yardım alan kişiler önce omuzlarındaki Türk bayrağını öptüklerini ardından da kendilerine bu yardımı ulaştırdıkları için bu kişilere sarıldıklarını ve sevgi, minnet gösterisinde bulunduklarını ifade etmişti. Bunu da sözü gelmişken aktarmak isterim. Şimdi sırada müzik aramız var kıymetli dinleyiciler. Şef Cihat Aşkın yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Atatürk'ün sevdiği şarkılar özel konserinden Manastır Türküsü kulaklarınızda. Solist Dilek Türkan, düzenleme Salih Kartal'a ait olan anonim bir türküdür. İyi dinlemeler. Kıymetli dinleyiciler, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızla haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.
Esen kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.